satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş'la birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Satır Arası programına ulaşmak için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını ele almaya çalışacağız. Satır aralarını okumaya ve değerlendirmeye gayret edeceğiz. Almanya'da Türkiye karşıtlığı giderek artmaya başladı. Almanya'da seçimler yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı üzerinden politika üretmeye devam ediyor Alman siyasetçiler. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza bir çağrısı oldu. Bu çağrısını değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına yönelik değişim ve yenilenme çağrılarını ve racon kesme mesajını da masaya yatıracağız. Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağına yönelik söylenti ve iddiaların ne kadar gerçeği yansıttığını da değerlendireceğiz. Almanya'da seçimler yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artmaya başladı. Almanya Şansölyesi Merkel'in ardından Alman siyasetçiler de arda arda Türkiye'ye yönelik açıklamalar yapmaya başladılar. Tabii bu açıklamaların yapılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan ve seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlarımıza yönelik çağrısı çok etkili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Cuma günü Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza bir çağrı yaptı ve dedi ki Türkiye düşmanı olan partilere oy vermeyin dedi.
Evet.
Oylarınızı dedi Türkiye düşmanı olmayan partilere verin dedi ve bu çağrısı Alman siyasetçilerin çok sert tepkisine neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel başta olmak üzere Alman siyasetçiler bu açıklamalara tepki gösterdiler. Tabii Türkiye kanadından da bu tepkilere sert tepkiler geldi.
Karşılıklı restleşmeler, sertleşmeler devam ediyor. Almanya'da seçimler 25 Eylül mü?
25 Eylül.
25 Eylül'de yapılacak. İktidar ortağı iki parti var. SPD ve Hristiyan Demokratlar. Merkel'in bir tanesi. O genel başkan. Diğerinin başkanı şu anda Dışişleri Bakanı olan Sigmund Gabriel. Yeşiller Partisi var. Zaten o Türkiye kökenli, Türk olmayan, Türk mü bilmiyorum. Yani her türlü Türkiye aleyhine kampanyayı yapan bir ismini de söyleyeyim hadi. Cem Özdemir diye bir zat var orada. Onun dışında Sosyalist Parti ve diğer partiler de zaten aslına bakarsan diğerleri birbirleriyle yarışıyorlar yani.
Evet.
Türkiye karşıtı politikalar tüm partilerde var. Türklerin de aday olduğu, Türklerin de dahil olduğu bir parti daha vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama o da seçimlere katılmama kararı almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Benim çağrım onlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısından sonra Türklerin oy vereceği bir parti var mı? Ondan da emin değilim. Yani hemen hemen bütün partilerin politikaları aynı çünkü.
Evet.
Dolayısıyla o parti eğer, çok iyi bilmiyorum, Almanya'da seçim sistemi müsaitse seçimlere katılma kararı alıp şimdi yeniden Fatih dahil Atik olmalı burada ve Türkler oraya oy vermeli.
Evet.
Çünkü
şimdi
bak
burada
bir tek şey söyleyeyim. Hı-hı. Ondan sonra sen lütfen unutma sözünü. Merkel yaklaşık 500 bin oyla mı kazanmıştı? Öyle bir şeydi
evet,
galiba. Yani Türklerin oyu o yüzden çok çok önemli. Yani alacakları her bir oy Alman siyasetçiler için çok değerli. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 milyon mu? 2,5 milyon mu? Türk seçmen var orada.
Evet.
Bu rakamlara bakıldığında dengeleri değiştirebilecek niteliğe sahip Türk seçmenler.
Şimdi tabii burada Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in yaptığı açıklama üzerinde konuşmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu çağrıyı yaptıktan sonra Gabriel dedi ki bu dedi Almanya'nın dedi egemenlik haklarına şimdiye kadar yapılmış en büyük saldırıdır. Böyle bir ifade kullandı ve tabii o tartışmayı daha da ateşledi bence. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu çağrıyı yapmakta haklı mı? Evet haklı. Neden haklı? Çünkü Almanya'da yaşayan 3 milyona yakın Türk vatandaşı var Bunların bir kısmı çifte vatandaşlık hakkını elde etmiş. Ve orada oy kullanma hakkı olan vatandaşlarımız da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir çağrı. Almanya'daki Alman seçmenlere Sayın Cumhurbaşkanı bir çağrıda bulunmadı.
Evet.
Onun en doğal hakkı. Yani diyelim ki mesela Türkiye'deki seçimlerde Alman vatandaşı olup aynı zamanda Türk vatandaşı olan kişilerin oy kullanma hakkı olsa Merkel Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına aynı zamanda Türk vatandaşı olan seçmenlere çağrıda bulunsa bunda hiçbir sakınca yok.
Yaptılar zaten bunu.
Yaptılar. Almanlar daha ilerisini yaptılar. Neler yaptılar anlat sen.
Yani referandum sürecini sen de gayet iyi hatırlıyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı başta olmak üzere oradaki bakanların Almanya'ya ve Avrupa'ya giden bakanlara konuşma izni vermediler. Bir. Evet. İkincisi defalarca biz gazeteci olarak haberini yaptık. Alman devlet televizyonlarında, devlet radyosunda, Deutsche Welle'de, ARD televizyonlarında Türkiye'de referandum süreci yaşanırken Türkçe 3 dakikalık paketler hazırlamışlar. Evet. Türkçe. Alman devlet televizyonunda Türkçe yayın yaptılar.
Hayır, niçin yayın yaptılar? Hayır oyu verin.
Diye. Hayır oyu kullanın.
Evet.
Şimdi diktatörlük var Türkiye'de. Bu faşizm var. Buna destek vermeyin. Hayır oyu kullanın diye. Hı-hı. Sen kendi devlet televizyonunda yayın yaptıracaksın. Ondan sonra kalkacaksın ve diyeceksin ki benim işlerime karışıyorsun.
Evet.
Hadi kardeşim derler. Hadi oradan.
Almanya'da yaşayan dinleyicilerimize özellikle seslenmek istiyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Fatih Atik, ben bu konuyla ilgili bir arşiv taraması yaptım. Türkiye'deki referandum sürecinde Alman siyasetçiler nasıl açıklamalar yapmış, neler yaşanmış diye. Belki sen de hatırlayacaksın, dinleyicilerimiz de hatırlayacak. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den şöyle bir çağrı gelmiş. Demiş ki, Türkiye'de yaşayan, ve referandumda oy kullanacak, hayır oyu kullanacak seçmenlere vizesiz Avrupa hakkı verelim. Almanya Dışişleri Bakanı bu teklifi yapmış.
Yani.
Yani düşürüz. Türkiye'de yaşayan ve hayır oyu kullanan vatandaşlara Almanya'ya ve Avrupa'ya vizesiz giriş hakkı tanıyalım. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına, Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmuyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza çağrı yapınca Almanya'nın egemenlik haklarına, iç işlerine karışmak oluyor. Ne denir burada? Hadi oradan, hadi oradan.
Aynen öyle. Yani. Yürü git kardeşim diyeceksin Almanya.
Gabriel'e yani, bunu demek gerekiyor.
Ya böyle bir şey olamaz. Sen müttefikim diyeceksin. NATO ülkesiyim diyeceksin. Türkiye aleyhine her türlü elinden gelen ne varsa yapacaksın. Daha yeni İspanya'da bir hadise yaşandı.
Evet.
Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi'ni, Devrimci Komünist Partisi yanlış hatırlamıyorsam, kurucularından ismi neydi?
Akanlı soy ismi.
Akanlı.
Evet.
Orhan
Akanlı.
Akanlı. Ve bu adam buradaki bir döviz baskını sırasında işlenen cinayetin zanlısı, sanığı ve hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası var. Yargıtay tarafından onanmış.
Evet.
Bu adam Türk polisinin çağrısıyla İspanya polisi tarafından yakalandı. Türkiye'ye iade edilmek üzereyken devreye kim girdi? Bu az önce adını söylediğin Zygmunt Gabriel girdi. Evet. Yani Almanya Dışişleri Bakanı. İspanyollarla görüştüler. Ve Türkiye'ye iade edilecek olan bu adamın, adam da değil, bu adamın cezası sabit. Katil yani, katil. Katil. O katilin Türkiye'ye iade edilmesini Almanya engelledi. Ve arkasından Merkel açıklama yaptı.
Evet.
Dedi ki, çok memnunum, çok mutlu oldum iade edilmediği için.
Engellediklerini, İspanya'ya baskı yaptıklarını da itiraf ettiler, açıkladılar kamuoyuna da.
Şimdi bu ne demek oluyor yani?
Evet.
Sen katillerin yanında mısın? Teröristlerin yanında mısın? Yoksa geçen yıllar içerisinde sen de bunlarla aynı kaba yapmaya mı başladın? Yani ne denir buna bilmiyorum ki. Yani hem demokrasi diyeceksin, hem insan hakları diyeceksin, hem hukukun üstünlüğü diyeceksin.
Yargı bağımsızlığı,
bağımsızlığı diyeceksin. Ondan sonra katil olduğu sabit olan, cezası kesinleşmiş olan bir adamı Türkiye iadesini engelleyeceksin.
Evet.
Yani bir taraftan PKK'ya sahip çıkacaksın. Bir taraftan FETÖ'ye sahip çıkacaksın. Bir taraftan böyle katillere sahip çıkacaksın. Ondan sonra da yargı bağımsızlığı diyeceksin.
Evet.
İç işlerimize karışmayın diyeceksin. Ya böyle bir şey yok yani. Bunların ne Avrupa değerleriyle, ne Maastricht kriterleriyle, ne Kopenhag kriterleriyle hiçbir şeyle alakası yok. Yani Avrupa'yı hegemonyası altına almış bu Almanya, Türkiye'yi de kendisinin kulu zannediyor. Ona biat etmesi gereken bir ülke zannediyor. Evet. Ama öyle bir şey yok kardeşim.
Evet.
Yani Türkiye'de kendi demokratik, özgür ve bağımsız bir ülke. Almanya'nın bu tür çıkışlarına kulak arkası ediyor. Ne oldu? İncirlik'te bize artistik yaptılar. Hareket çektiler. Hı-hı. İşte şöyle olur, böyle olur. Uçaklarımızı çekeriz bilmem ne dediler. Hadi bakalım dedik. Alın uçağınızı gidin dedik. Ne oldu? Aldılar uçaklarını, arkalarına tırıs tırıs bakmadan gittiler. Evet. Şimdi gitsinler Ürdün'e yerleşsinler. Hı-hı. Dün Cumhurbaşkanı da oradaydı, Ürdün'deydi. Yarın NATO'ya gelmeye çalışıyorlar. Hala Hı-hı. gelemiyorlar. Şey, Konya üstündeki Alman askerlerini ziyaret etmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Türkiye yeşil ışık yaktı. Hı-hı. Ama daha ziyaret kararlaştırılmış değil. Henüz kesinleşmiş değil. Bakalım gelebilecekler mi tüm bunlardan sonra?
Tabii Almanya'nın burada Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği kozunu öne sürmesi de çok enteresan. Merkel'in açıklamasını da gözlerden kaçırmamak lazım. Merkel ve Almanya Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından yapılan yardımların kesilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne baskı yapıyor. Ve bu baskı yaparken de Merkel şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye sadece hükümetten ve Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret değil. %49 hayır oyu vermiş seçmenler var Türkiye'de. Onların bizlerden beklentileri var. Onların beklentilerini de göz ardı edemeyiz şeklinde bir açıklama yaptı Merkel. Bu işte tam Türkiye'nin iç işlerine karışmak, Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale etmektir. Sigmar Gabriel egemenlik haklarına müdahale görmek istiyorsa Merkel'in bu açıklamalarına baksın. Türkiye'de hayır oyu veren vatandaşlar da, evet oyu veren vatandaşlar da Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Kimse Türk vatandaşları arasında evet veya hayır oyu verdi diye ayrım yapamaz. Kimsenin haddine değildir bu. Merkel de bu ayrımı yapamaz. Bunu da ifade etmek isterim.
Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, asıl hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aha. Erdoğan'a dönük bütün hareketler. Herkesi Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı milletten ayrı bir yere koyup onu orada enterne etmek istiyorlar. Evet. Ve en azından böyle bir psikolojiler var. Böyle bir şey yapamazsınız. Hı-hı. Böyle bir şey hakkınız yok. Türk vatandaşları Erdoğan'dan ayrı düşünülemez. Hı-hı. Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar %51'in oyunu alarak seçilmiş olsa da Hı-hı. bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanını milletten ayrı, milleti cumhurbaşkanından ayrı telakki edemezsiniz. Almanya'nın bu oyununa kesinlikle Türk vatandaşları gelmeyecek. Ana muhalefet partisinin lideri zaman zaman farklı hamleler yapsa da, Almanya'ya gidip Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etse de, can güvenliği yok dese de, Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır Recep Tayyip Erdoğan. Bu noktada herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında, nezdinde onun temsil ettiği makama sahip çıkması gerekiyor.
Evet.
Almanya'nın bu ayak oyunlarına, yok işte hayır oyu verenlere vize verelim, yok işte %49'a bilmem ne yapalım falan, onların yönünü yapalım gibi oyunlarına Türk halkının gelmemesi gerekiyor ve gelmeyecek de.
Evet.
Yani onlar Almanya'da yaşayan yurttaşlarımıza bile inanılmaz baskılar yapıyorlar şu anda.
Evet.
Ama onlar yaşadıkları baskıya rağmen bu işe pabuç bırakmıyorlar. Almanya'daki Türk vatandaşları akın akın bu sene Türkiye'ye geldiler tatil için, düğün dernek için. Onlar pabuç bırakmazken Türkiye'nin 80 milyonu Almanya'nın bu oyunlarına hayatta pabuç bırakmaz.
Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada yaşayan vatandaşlarımıza, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza yaptığı çağrında büyük yankı uyandırdığını gördük. Bütün Alman siyasetçileri çıkıp tek tek açıklamalar yaptılar. Bütün Alman medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısını manşetlerine, sayfalarına ve ekranlarına taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin ne kadar güçlü bir figür, ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bu Almanya'da yaşananları da bir kez daha ortaya koydu.
Başka malzemeleri yok ki.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ne kadar etkili olduğu, onları ne kadar paniklettiğini, ne kadar korkuya sevk ettiğini görmüş olduk.
Az önce söyledim işte sevgili Bilal. Yani Almanya'da şu anda 1 milyon 250 bin Türk seçmen var.
Evet.
Yani ben yanlış söylemiş olabilirim ama yaklaşık, yani arkadaşlarımız da belki bize destek verebilirler rakamlar konusunda.
Almanya'dan arayan bir vatandaşımızın verdiği bilgiye göre 1 milyon 250 bin Türk seçmen var Almanya'da. Yani bunlar Almanya seçimlerinde oy
kullanacak insanlar. Şimdi Merkel yanlış hatırlamıyorsam, arkadaşlarım da düzeltsinler, 500 bin oy farkla iktidar oldu. Belki daha bile az, tam hatırlamıyorum yani. Ama yani 500 bin dediğiniz zaman 1 milyon 250 bin Türk seçmenin bir yerden bir yere yöneldiğini, kaydığını düşünürsen Alman siyasetinde inanılmaz bir etkisi olabilir bunun.
Hı hı.
Dolayısıyla önemli bir rakam veya işte Türklerin desteklediği başka bir parti varsa onu iktidara meclise taşıyabilir. Daha çok sandalye çıkarmasına sebep olabilir. Merkel'in döner tezgahına gidip döner kestiği günleri unutma.
Evet.
Yani döner keserken iyiydi. Ama şimdi Türkiye'ye posta koyduğun zaman 1 milyon 250 bin seçmenin en az yarısının oyunu alıyordu.
Ben tahmin ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısından sonra Merkel daha çok döner kesecek. Dönerci dükkanlarını daha çok ziyaret edecek. Oradaki vatandaşlarımıza daha çok ilgi ve alaka gösterecek. Onların oylarını alabilmek için daha çok döner bıçağı sallayacak diye düşünüyorum.
Valla işte sallasa da artık millet gördü yani. Bu aşamadan sonra isterse döner kessin, isterse çiğ köfte yoğursun. Bir şey fark etmez yani. Evet. Türkiye ve Türk vatandaşları orada neler olduğunu gördüler. Yani Almanya'nın niyetini Fakir anladılar. Fatih
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan seçmenlere yönelik çağrısı Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarındaki bazı öne çıkan mesajlar da Türkiye'de geniş yankı uyandırıyor. Biliyorsun Cumhurbaşkanımızın söylediği AK Parti içine yönelik metal yorgunluğu söylemi vardı. Bu söylemi kamuoyunda çok tartışılmıştı. AK Parti teşkilatlarında değişim ve dönüşüme yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu söylemi kullandı. Ancak son Denizli ve İstanbul konuşmaları var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Denizli ve İstanbul AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarında yaptığı konuşmalarda metal yorgunluğu kelimesini kullanmaktan kaçındı Sayın Cumhurbaşkanı. Değişim ve dönüşümden bahsetmeye başladı. AK Parti'nin değişim ve dönüşüm partisi olduğunu, sürekli kendisini yenileyen bir parti olduğunu, hem tavanda hem de tabanda sürekli değişim içinde olan bir parti olduğunu ifade etti. Ve şöyle bir ifade kullandı. AK Parti'de görev almış her kişi bizim için değerlidir, önemlidir. Bizim için vefa kavramı çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle biz teşkilatlarımızda değişen arkadaşlarımızı başka yerlerde mutlaka değerlendireceğiz. Onlara sahip çıkacağız dedi. Yolunu sapıtıp şaşırmadığı sürece her arkadaşımızın bizim yanımızda değeri ve önemi vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri bence dikkat çekici.
Tabii en çok önemli yani bu noktada tanık olduğumuz şeyler de var yani tanık olduğumuz uygulamalar var. Şimdi en başta başladığı zaman bugün Türkiye'yi yöneten AK Parti'yi yöneten hareketin önemli koltuklarında oturan isimlere bakarsan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı isimler olduğunu görürsün. Ana kademe bunlardan oluşuyor yani çok yakın ekipten oluşuyor.
Evet.
Mustafa Ataş şu an teşkilat başkanı. O dönem birlikte çalıştığı isimlerden bir tanesi Hayati Yazıcı, avukatı zaten.
Evet.
Erol Kaya birlikte belediye başkanlığı yaptığı ya da AK Parti, Refah Partisi'nde siyaset yaptığı isimlerden.
Hı-hı.
Ve onlar hadi eski yenilere bakarsan mesela bakan yardımcılığı diye bir görev oluşturuldu.
Evet.
Bakan yardımcılıklarına hep milletvekilliğinden sonraki görev olarak bakılıyor. Milletvekilliği yapmış bir sonraki seçimlerde listeye alınmamış ya da girememiş bir şekilde. İsimler bakan yardımcısı olarak değerlendirildi.
Evet.
Pek çok eski milletvekili belediye başkanı oldu. Böyleleri var yani. Onun dışında bürokrasiye kaydırılan isimler var. Bakıldığı zaman AK Parti teşkilatına girip de sağa sola yani hep bir arada oluyorlar. Devletin çeşitli mekanizmalarında ya da partinin farklı noktalarında eski isimlerinde yer aldığını görüyorsun. En azından danışma mekanizmaların içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla bir vefa örneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan gösteriyor her aşamasında. Ama tabii şimdi oradan başka bir şeye geçelim. Cumhurbaşkanının konuşmalarındaki o değişim söyleminin nasıl algılandığı da önemli. Yani metal yorgunluğu demekten vazgeçti. Biraz farklı algılandı herhalde o kelime. Ama değişim dönüşümü gerçekleştirmeleri gerekiyor. Çünkü teşkilatlardaki algı çok farklı bir şekilde dönüşmüş vaziyette. Cumhurbaşkanı 2014'te parti genel başkanlığından Cumhurbaşkanlığına çıkarken bıraktığı partiyle belli ki bugün geri döndüğünde karşılaştığı parti aynı parti değil. Teşkilatlarda bir farklılık var. Bir de arada yani yaşanmış 3-4 tane hadise var. 17-25 hadisesi daha evveldi o gerçi de. En azından 15 Temmuz gibi bir süreç yaşandı. Dolayısıyla burada gösterilen tepkiler, refleksler çok önemli teşkilat açısından. FETÖ bağlantısı noktasında. Bir de teşkilatlardaki görevini kişisel maddi manevi şahsi çıkarları için kullandığı söylenen bir takım kesimler var. Bunların da partiye zarar verdiği görülüyor. Özellikle seçmen nezdinde çok zaman zaman bazı il yönetimlerinin, belediye yönetimlerinin itibar kaybı yaşadıklarını görüyoruz. Bunları değiştirmeden harekete geçmesi AK Parti'nin kendi ayağına sıkması anlamına geliyor. Çünkü 2019 seçimleri, yerel seçimleri, genel seçimler için bir işaret olacak. AK Parti oraya dönük hazırlıklarından şimdiden başladı. Ve yerel seçimlerinde alınacak sonuç 2019 Kasım'ındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine AK Parti'nin hazırlanması için bir ön seçim olacak. 50+1 hedefi, %50+1 almaları gerekiyor bir seçmen. Bugün de söyledi Cumhurbaşkanı. Böyle yıpranmış, halk nezdinde güvenini ve itibarını yitirmiş teşkilatlarla seçime girmek AK Parti açısından bir anlamda da intihar olur. Bakıldığı zaman hangi AK Parti yöneticisiyle konuşursan konuş, yerel yönetimlerde yıpranmışlıktan bahsediyor. Yani teşkilatlardaki yıpranmışlıktan bahsediyor. Vatandaşlar çünkü bunu gelip aktarıyorlar. Hangi ile gidersen git, teşkilatlarla belediye başkanları arasında problem var. Teşkilatlarla milletvekilleri arasında problem var. Ya da belediyelerle belediye başkanıyla milletvekilleri arasında problem var. Şimdi bu yapı, böyle problemli yapıların vatandaşa sağlıklı hizmet üretmesini düşünemezsin.
Evet.
Dolayısıyla bu yıpranmışlığın bedelini eğer bunu kim sebep olduysa o ödemeli. AK Parti de bu noktada değişimden bahsediyor. Ama kimsenin üzerine alındığını görmedim ben. Yani AK Parti'de ne teşkilatlar biz hatalıyız diyor, ne belediye başkanları biz hatalıyız istifa edelim diyor, ne il başkanlarından böyle otomatik görevi bırakanlar olduğunu görmedim. Evet. Kimse üstüne alınmıyor. Herkes genel merkezin bir hamle yapmasını bekliyor. Geçen hafta bazı istifalar oldu. 11 ilde mi oldu?
Evet.
11 ilde il başkanları görevi bıraktı. Onlar da genel merkezlerin biraz yönlendirmesiyle oldu gibi geliyor. Evet. Çünkü kendisi kimse bırakmıyor yani.
Evet.
Fakat bir de şunu söyleyeyim. Eğer AK Parti, Cumhurbaşkanı gerçi önünü kesti ama yeniden o noktaya döndür mü bilmiyorum. Yerel seçimlerle, 2019 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerle genel seçimleri birleştirirse, böyle bir şeye gidilirse AK Parti için felaket olur. Çünkü bütün belediye başkanlarının, teşkilatların günahının vebalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlenmek zorunda kalır. Dolayısıyla onların yıpranmışlığı Erdoğan'ı aşağı çekecektir. Ama geçen burada Ankara'da kuruluş yıl dönümü toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı onun sinyalini verdi. İki seçim yapacağız dedi.
Evet.
2019 Mart'ında ve 2019 Kasım'ında iki ayrı seçim için hazır mısınız? Üye sayımızı artırmaya hazır mısınız diyerek o erken seçim tartışmasını da bence kapatmış oldu. Bu saatten sonra Erdoğan çok öngörülebilir bir lider. Ağzından bir şey çıktıysa pek geri dönmüyor. Özellikle bu seçim konularında. AK Parti seçimlere daha az yara alabilecek şekilde yeni bir ekiple gidecek.
Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmada racon kesme ile ilgili sözleri kamuoyunda çok tartışıldı.
Kasımpaşalılar olunca böyle oluyor demek.
Racon kesme, orada Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözleri hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, sosyal medyada ve bazı televizyonlarda benim adıma racon kesenler var. Benim adıma benim düşüncelerimmiş gibi ifadeler kullananlar var. Bunlar bunu yapmaktan vazgeçsinler. Kimse racon kesmesin. Racon kesmek gerekirse biz kendimiz racon keseriz dedi. Hatta arkasından da ben dedi sürekli konuşan bir insanım zaten. Vereceğim mesajları vermekten çekinmem dedi. Benim adıma açıklamaları da dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, hükümet sözcüsü ya da parti sözcüsü yapıyor zaten dedi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı çok önemli bence. Çünkü bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı televizyon programlarında bazı kişilerin Cumhurbaşkanı ve hatta AK Parti adına racon kestiğini görüyoruz. Birilerini asıyorlar, kesiyorlar. Birilerini görevden alıyorlar, birilerini bir yerlere atıyorlar. Bu tür şeyler de kamuoyunda tepkilere neden oluyordu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da böyle bir çağrı yapmak, böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Aslında Cumhurbaşkanı bu açıklamayı ilk defa yapmıyor. Daha önce de yapmıştı bu açıklamayı. Ama bu açıklamaya rağmen bazı kişiler ve bazı kesimler hala bu söylemlerini devam ettirdiler. Ve Şöyle bir şey de gördüm ben. Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı ama kimse de üzerine alınmadı bu açıklamayı.
Hep öyle oluyor.
Kimse de üzerine alınmadı. Yani üzerine alınması gereken kişiler alınmadılar üzerlerine. Ama ben
almıştır
onlar. Gereken mesajı almışlardır mutlaka. Çünkü Cumhurbaşkanı adına kimsenin açıklama yapması, kimsenin racon kesmesine gerek yok.
Ayar veremezsin yani.
Evet. Ama CHP kanadından şöyle bir mesaj geldi. Bu racon kesmek mafya usulüdür şeklinde. Ben bu böyle açıklamaları da çok yanlış açıklamalar olarak buluyorum. Racon kesmenin ne anlama geldiğini bütün Türk milleti biliyor yani. Sadece mafya usulü değildir ve Cumhurbaşkanı'nın orada kastının ne olduğunu da herkes çok iyi biliyor. O yüzden
Cumhurbaşkanı'nın tarzı belli, tavrı belli, nasıl konuştuğu belli.
Cumhurbaşkanı zaten milletin ağzıyla konuşuyor. Cumhurbaşkanı'nın milletle kurduğu samimi diyalog ve ilişkinin bir nedeni de bu. Milletin diliyle konuşuyor, milletin ağzıyla konuşuyor. Hatta orada biliyorsun reis ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Ona bile itiraz ediyorlar. İtiraz etmelerine gerek yok. Açsınlar bizim arşivlerimize baksınlar. Mustafa Kemal Atatürk için bile bütün zabıtlarda, bütün tutanaklarda Cumhur'u reis yazar. Tabii. Yani reis ifadesi kullanılmayan bir ifade değil. Bizde mesela belediye başkanları için bütün Türkiye'de, Anadolu'da reis ifadesi kullanılır. Kimse belediye başkanı denmez.
Evet.
Demez, reis denir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçmişte belediye başkanlığı yaptığı için reis tabiri onun için de kullanmıştır.
Cumhurbaşkanları için kullanılıyor zaten.
Cumhurbaşkanları
reisi,
için de,
reisi cumhur.
Ya, tabii reisi cumhur. Cumhurbaşkanları için de kullanılıyor.
Tabii.
Ama Cumhurbaşkanımız için o reis tabiri belediye başkanlığı döneminden kalmadı bir tabir.
Tabii.
Anadolu'da çünkü belediye başkanları reis olarak bilinir. Ben mesela İzmir Kınık Poyracık kasabasındayım. Bizim kasaba şu anda tabii mahalle oldu da daha önce belediyelikti. Belediye başkanımız vardı. Kimse ona belediye başkanı demezdi. Reis derdi herkes, Anadolu insanı. Reis böyle Anadolu insanının kullandığı bir tabirdi. Kimse bundan alınmasın, gocunmasın bence. Yanlış yapar.
Şimdi o zaman CHP'liler eğer Cumhurbaşkanı onlardan olursa velev ki. Yani bu tabii kırmızı kar yağınca mı olur bilmiyorum. o zaman ne diyecekler? Reis derlerse sakıncalı mı olacak?
Sakıncalı olacak demek ki.
Yani reisi cumhur diyorlar. Atatürk içinde kullanılıyor. Diğer şeyler içinde, cumhurbaşkanları içinde kullanılıyor.
Evet.
Tuhaf yani. CHP'nin tepkilerini ben anlamakta
güçlük çekiyorum. Tabii şimdi CHP'den söz açılmışken ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı gibi bir tartışma var kamuoyunda ve siyasetin gündeminde. Bu tartışmada nasıl başladı? Diyorlar ki CHP'liler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlattı bu tartışmayı diyorlar. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı iki açıklama var. Buna örnek gösterilen o açıklamaları okudum. O açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin bir iması dahi yok.
Şey diyor yani Cumhurbaşkanı, sen de söyleyeceksin şimdi ama
evet.
Araya girmiş olayım. Bu zatın o milletvekili ile bağlantısı olduğu ortaya çıkabilir diyor. Enis Berberoğlu.
Çıkarsa şaşırmayın diyor.
Çıkarsa şaşırmayın diyor. Yani evet.
Ama bu sözünü burada aldı. Bu sözünü aldı bazı köşe yazarları. Hatta HDP'li Osman Baydemir kullanmış bu tabiri. Kılıçdaroğlu tutuklanırsa şaşırmayın diye. Daha sonra bazı gazetelerde bu tür yazılar çıkmış. Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı, tutuklanabilir mi şeklinde. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu tartışmalara son noktayı koydu bence. Benim gündemde böyle bir şey yok dedi. Sayın Kılıçdaroğlu
doğmamış çocuğa don biçmesin dedi.
Doğmamış çocuğa don biçiyor dedi. Tabii Kılıçdaroğlu Hürriyet Daily News gazetesine verdiği röportaj var. Orada tutuklanacağınızdan endişe ediyor musunuz sorusuna cevap veriyor. Tabii ki endişe ediyorum diyor. Ben şunu gördüm. Sayın Kılıçdaroğlu bu tutuklama tartışmaları üzerinden kendine bir rant devşirmeye çalışıyor.
Ya o çok açık zaten. Şimdi Türk siyasetinde bakıyorsun. Cumhurbaşkanlığı en önemli makam. Hı hı. Hele bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduktan sonra artık daha da önemli hale geldi. Yani başbakanlık hı hı. falan kalkıyor çünkü. Ve bugüne kadar bakıldığında Cumhurbaşkanlığı adaylığı kimler olmuş? Cumhurbaşkanlığı adayı olmuş ve seçilmiş. Hep baktığında siyasi partilerin genel başkanları olmuş.
Evet.
Türkiye'de böyle bir yerleşik kültür var yani. Şimdi bir partinin genel başkanı varken veya bir köyde, bir kasabada belediye başkanı varken kalkıp biri çıkıp konuşur mu? Veya işte bir şeyler söylese bile böyle bir kültürü var. Ulul emir diye bir şey var Türkiye'de. Yani İslam kültüründe de var bu. Yani bizim yerleşik kültürümüzde de var. Yani önde gelen isimlerden söz etmek istiyorum yani bunu söylerken. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhurbaşkanı tarafsız partiler üstü biri olmalı falan gibi konuşuyor. Bu sözler çok güzel geliyor kulağa konuşurken. Ama bunun Türk siyasetinde pratikte bir uygulaması yok. Böyle bir şey olamaz yani. Kemal Kılıçdaroğlu orada dururken CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nı kimse Cumhurbaşkanı adayı yapmaz. Veya herhangi bir CHP milletvekilini kimse Cumhurbaşkanı adayı yapmaz. Ya da işte ne bileyim AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ortada dururken kalkıp da X milletvekilini kimse aday yapmaz. Yani böyle bir şey yok. Eşyanın tabiatına aykırı Türkiye açısından. CHP için de böyle bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na Deniz Baykal bir çağrı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu o çağrıyı savuşturdu. Şimdi ama hem adalet yürüyüşüyle hem bu tutuklanma tartışmalarıyla bence kendisine zemin hazırlıyor. Kesinlikle. Daha önce kim söylemişti? Bekir Bozdağ mı söylemişti? Yanlış hatırlamıyorum. Adalet yürüyüşü değildi, adaylık yürüyüşü demişti. Çok katılıyorum aynen. Kılıçdaroğlu'nun bu noktadan itibaren bence aday olmaktan başka seçeneği de yok. Çünkü yani partililer açık çağrı yaptılar. Hem de ağır toplar. Muharrem İnce, Deniz Baykal ve onların desteklediği ekip. Ne dediler? Aday olacaksan ol, olmayacaksan çekil.
Evet.
Şimdi bu saatten sonra ben çekiliyorum da diyemiyor. Aday olacağım da demiyor ve vakit kazanıyor. Propagandasını yapıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun tek başına adaylığı da şu aşamada erken. Neden? Rakip olabilir ve defoları ortaya çıkabilir. Ne bileyim müthiş bir yıpratma kampanyası başlatılabilir karşı taraf rakibi tarafından diye düşünüyor olabilir. Ama tek başına adaylığını açıklasa bile tek başına seçilme potansiyeli yok. Ben Kılıçdaroğlu ile ilgili yazılan çizilen yaptığımız görüşmelerden şöyle bir şey tahmin ediyorum. Bana kalırsa CHP Genel Başkanı sıfatıyla %100 aday olacak. Cumhurbaşkanlığına aday olacak yani. Bunun başka kaçarı yok. Ama
dün bir köşe yazarının bu konuyla ilgili değerlendirmeleri vardı. Zannedersem Abdülkadir Selvi'nin köşesindeydi bu konuyla ilgili değerlendirmeler. Orada birkaç alternatiften bahsediyor Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili. Deniyor ki Kılıçdaroğlu, sen de söyledin biraz önce, Cumhurbaşkanı adayı partili olmamalı dedi. Partili bir aday olmasın şeklinde hayır cephesinde bir mutabakat oluşursa Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığından istifa ederek Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini yazdı Abdülkadir Selvi.
Ben ona katılmıyorum. En azından birinci turda.
Şimdi zaten birinci tur yapıldıktan sonra her şey ortaya çıkacak. İkinci tura iki tane aday kalacak. O zaman zaten ittifaklar belli olacak. Ama diyor ki Selvi, CHP kanadında şöyle bir görüş varmış. O cepheden Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmasında bir sakınca yoktur şeklinde bir görüş oluşursa Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığından istifa etmeden Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Yani her halükarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının CHP içinde tartışılmaya başlandığı görülüyor.
Şimdi orada kritik bir şey var. Aslında Zurna'nın son dediği de orası. CHP %48.6'lık oy oranını ya da 49.6'lık oy oranını 48.6 kendi hanesinde tutuyor. Süremiz çok az kaldı ama iki cümleyle bitireyim. İttifak yapmak zorunda. Daha önceki 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP en başta olmak üzere diğer küçük partilerle birlikte ortak aday çıkardılar. Ekmelet İnsanoğlu.
Evet.
Ve başarısız oldular. Tayyip Erdoğan kazandı. 2019 seçimlerinde de başarılı olmak için ittifak yapmak zorunda. MHP ile ittifak yapamadığına göre kiminle yapacak? Meral Akşener'le yapacak.
HDP'yle
yapacak. FETÖ'yle yapacak. PKK'yla yapacak.
Evet.
Ve zaten CHP'li PKK'lı Cemil Bayık açıktan çağrı yaptı.
Evet.
Burada kritik başlık şu. CHP zaten FETÖ suç örgütüyle işbirliği yapıyor. PKK'yla da yaptığını varsayalım HDP nedeniyle. Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğunu söyleyen partinin milliyetçi, cumhuriyetçi tabanı suç örgütleriyle işbirliği yapan bir genel başkana oy verir mi? Temel soru bu.
Evet.
Yani CHP içinde bir ayrışma, bir kırılma, bir kopma olur mu? Yani eğer CHP yönetimi bunu düşünmeden hareket ediyorsa büyük yanlış yapıyor. Çünkü PKK'yla yan yana gelen bir CHP'ye benim bildiğim CHP'liler oy vermez.
Kılıçdaroğlu Yozgat'taydı biliyorsun hafta sonunda. Orada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na dedi ki adalet yürüyüşü yaptınız dedi. O yürüyüşü dedi kimlerle yaptığınızı biliyoruz dedi. Yanınızda kimler vardı biliyoruz. Bunu da Kılıçdaroğlu'na karşı söyledi. Vatandaş tabii bu konuda çok hassas. Fatih Atik programımızın sonuna geldik. Bugün de satır arası programını tamamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Sesimizin sizlere ulaşmasında yardımcı olan Nuri Göktaş ve yapım demeye geçen Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta satır arasında buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.